Ayrım 24. Üçüncü ikiz. Ken Follett. Sayfa 276. 27. bölüm. Jeannie psikoloji laboratuvarının lambalarını yaktıktan sonra Steve de peşinden içeri girdi. Genetik dilde 4 tane harf vardır dedi Jeannie. A, C, G ve T. Neden 4 tane? Adenin, sitosin, guanin ve timin. Bunlar DNA moleküllerinin liflerindeki kimyasal bileşiklerdir. Sözcük ve tümceleri biçimlendiren işte bunlardır. Örneğin tetikli olun tümcesi gibi. Ama herkesin DNA'sı da tetikli olun der herhalde. İyi bir noktaya değindin. Senin DNA'n benimkiyle de herkesinkiyle de aynıdır. Hatta bu konuda hayvanlarla ortak yanlarımız vardır. Ne de olsa onlar da bizim gibi proteinle besleniyorlar. Dennis'le benim DNA'larımız arasındaki farkı nasıl çıkaracaksın peki? İki sözcük arasında hiçbir anlam taşımayan bimler vardır. Bunlar tamamen anlamsız şeylerdir. Bunlar tümcedeki boşluklara benzer ve oligonükleotit diye adlandırılır. Ama herkes onlara kısaca oligo der. Az önce verdiğim örnekte tetikte ve olun sözcükleri arasındaki boşlukta sürekli olarak kendini yineleyen TATA, GAGA, CCCC gibi bir oligo bulunabilir. Herkes de bu TATA, GAGA, CCCC'den var mıdır? Evet vardır ama kendini yineleme sayıları değişir. Tetikte ve olun arasındaki oligoların sayısı bende 31 iken sende 287 olabilir. Bu sayıların hiçbir önemi yoktur. En ufak bir anlam taşımaz çünkü. Benim oligolarımla Dönes'inkileri birbirlerinden nasıl ayıracaksın? Jeannie bir kitap boyut ve biçiminde dikdörtgen bir kap gösterdi. Bu kabı jöle gibi bir şey de örter ve üzerinde bir boydan bir boya yarıklar açarız. Yarıkların içine hem senin hem de Dönes'in kat örneklerinden damlatırız. Sonra da kabı şuraya bırakırız. Sıranın üzerinde küçük bir cam kap vardı. Jöleyi andıran bu maddenin içinden 2 saat aralıksız elektrik akımı geçiririz. İşte bu DNA parçacıklarının düz çizgiler halindeki jölenin içinde giderek kaybolmasına neden olur. Küçük parçalar büyük parçalardan daha hızlı hareket eder. Ve böylece senin 31 oligolu parçan 287 oligolu olan benimkinden önce yok olur. Onların hareketlerini nasıl izleyebiliyorsun? Onun içinde prob denen kimyasallar kullanırız. Bunların bir kısmı belli oligolara yapışır. Diyelim ki bizim Tata, Gaga, CCC'yi peşinden sürükleyen bir oligomuz var. Jeannie bulaşık bezine benzeyen bir çuval parçası gösterdi. Bir prob eriğinin içine batırılmış naylondan zar gibi bir şey alarak jölenin üzerine yayarız. Böylece o zar gibi olan şey jöleyi parça parça eder. Prob aynı zamanda ışıldar da böylece fotoğrafik bir film de sergilemiş olur. Jeannie o sırada bir başka kaba baktı. Görüyorum ki Lisa filmi naylonla örtmüş bile. Kabın alt tarafına dikkatlice bakınca galiba örnek oluşmuş bile. Şimdi yapılacak şey filmi sıkıca bir yere tutturmaktır. Jeannie ilaçlı bir kabın içinde filmi yıkarken Steve de görmeye çalışıyordu. Jeannie filmi musluğun altına tutarak duruladı. Steve'in öyküsü işte bu sayfada yazılıydı. Ne var ki tertemiz plastiğin üzerinde çorap kaçığından başka bir şey göremiyordu. Jeannie sonunda filmi havada sallayarak kuruladı ve bir maşayla ışıklı kutunun camına iliştirdi. Steve gözlerini ayırmadan filme bakıyordu. Yukarıdan aşağıya düz çizgiler halinde ve yarım santim eninde grimsi şeritleri andıran bir film çıkmıştı ortaya. Filmin alt tarafında her çizginin numarası diziliydi, birden 18'e kadar. Çizgilerin içinde kısa tireleri andıran gayet net siyah lekeler vardı. Steve bunlara hiçbir anlam veremedi. Jeannie, bu siyah lekeler sana ait parçacıkların ne kadar yol aldıklarını gösterir dedi. Ama her çizgide 2 tane siyah leke var. Senin 2 tane DNA lifin var da ondan, biri babandan öteki annenden. Öyle ya, çift sarmal. Doğru, ayrıca annenle babanın da oligoları farklıydı. Jeannie önündeki notlara göz attıktan sonra başını kaldırdı. Şimdi yapacağımız şeye kendini hazır hissediyor musun? Şu ya da bu anlamda. Elbette. Tamam, yeniden başını eğdi. İz 3 senin kanın, diye ekledi. Filmin alt ucunda birbirlerinden 1,5 santim kadar uzaklıkta 2 tane siyah leke görünüyordu. İz 4 bir kontrol ölçütü. Benim ya da Lisa'nın kanı da olabilir. Lekeler tamamen farklı konumlarda olacaktır. Evet, farklılar. İki leke birbirine çok yakındılar. Filmin alt bölümündeki sayıların ortasında bir yerdeydi. İz 5 Dennis Pinker'a ait. Lekeleri seninkilerle aynı mı yoksa değişik konumdalar mı? Aynı dedi Steve, birbirinin benzeri. Jeannie dik dik Steve'in yüzüne baktı. Steve, siz ikizsiniz dedi. Steve söylediklerine inanmak istemiyordu. Bunda bir yanılgı payı olamaz mı? Elbette olabilir dedi Jeannie. Akraba olmayan iki kişinin anne ve babalarının DNA'larının dışında aynı parçacıklar taşımalarına binde bir de olsa rastlanabiliyor. Biz genellikle oligolar ve değişik problar kullanarak dört değişik parçacığı teste tabi tutarız. Böylece yanılma payı 100 milyonda bire inmiş olur. Lisa 3 test daha yapacak. Onların da her biri yarımşar gün tutar. Ama ben ne diyeceklerini şimdiden kestirebiliyorum. Sen de kestirebiliyorsun değil mi? Sanırım dedi Steve içini çekerek, galiba en iyisi ben buna kendimi yavaş yavaş alıştırmalıyım. Ben nereden geldim peki? Jeannie belli ki bir şey düşünüyordu. Sen bir şey söylemiştin hani, hala da aklımda. Benim ne erkek kardeşim var ne de kız kardeşim demiştin. Annenle baban hakkında anlattıklarından anladığım kadarıyla her ikisi de evlerinin çocuklarla dolup taşmasından yana insanlar. 3 hatta 4 çocuk. Haklısın dedi Steve. Annem kolay kolay hamile kalamazmış. Ben dünyaya geldiğimde 33 yaşında ve babamla 10 yıllık evliymiş. Bu konuda bir de kitap yazdı. Hamile kalabilmenin yolları. Bu onun ilk bestsellerıydı. Ondan gelen parayla Virginia'da küçük bir yazlık ev aldı. Dennis Pinker doğduğunda da Charlotte Pinker 39 yaşındaymış. Bahse girerim onun da kısırlık sorunları vardı. Bu çok önemli ve dikkate değer bir nokta bence. Ne olabilir? Bilmem ki, acaba hiç özel bir tedavi görmüş mü? Kitabı okumuş değilim, ona bir telefon edeyim, ister misin? Sen ister miydin? Jeannie yazı masasını işaret ederek Lisa'nın telefonunu kullan dedi. Steve evlerinin numarasını çevirdi. Telefona annesi çıktı. Merhaba anne. Seni görünce sevindi mi? En başta hayır ama şu anda onun yanındayım. Demek senden nefret etmiyor. Steve Jeannie'ye doğru dönerek benden nefret etmiyor anne ama beni fazla genç buluyor dedi. Şu anda senin konuşmanı dinliyor mu? Evet ve sanırım onu biraz huzursuz ediyor. Ne de olsa bu ilk. Anne, biz şu anda laboratuvardayız. İçinden çıkamadığımız bir konu var. Benim DNA'm Jeannie'nin incelemeye aldığı bir başka deneyin. Dennis Pinker'ınki ile aynı gibi. Aynı olamaz. Tek yumurta ikizi olamazsınız. Böyle bir şey ancak benim evlat edinilmemle olası. Steve, eğer düşündüğün şey oysa evlat edinilmediğini rahatça söyleyebilirim. Öyle olsaydı ben sizin ikinizle nasıl başa çıkabilirdim Tanrı aşkına? Ben doğmadan önce herhangi bir kısırlık tedavisi gördün mü? Evet gördüm. Doktor bana birçok subay eşlerinin gittiği Philadelphia'da bir yeri önerdi. Adı Aventine Kliniği'ydi. Orada hormon tedavisi gördüm. Steve anlatılanları Jeannie'ye aktardı. O da onları not defterine kaydetti. Kadın konuşmasını sürdürdü. Tedavi iyi sonuç verdi. Bütün o çabalar boşa gitmedi. Burada olup ak saçlı yaşlı annenle ilgilenmen gerekirken sen tutmuş orada Baltimore'da kendinden 6 yaş büyük güzel bir kadına askıntı olmaktasın. Steve güldü. Teşekkürler anne. Dur bir dakika Steve. Seni dinliyorum. Sakın geç kalma. Yarın sabah bir avukatla görüşmelisin. Şu DNA testini merak etmeden önce seni şu pis işten kurtaralım. Geç kalmam. Hoşça kal dedi Steve ve telefonu kapadı. Jeannie, ben de şimdi hemen Charlotte Pinker'a telefon edeceğim dedi. Umarım daha uyumamıştır. Bir acele Lisa'nın rehberinden telefon numarasını buldu. Telefonu yerinden kaldırarak numarayı çevirdi. Hemen ardından merhaba Mrs. Pinker diye konuşmaya başladı. Ben Dr. Ferrami, John Falls Üniversitesi'nden. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Size bir şey daha sormak istiyorum. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Olur. Çok nazik ve çok anlayışlısınız efendim. Evet, Dennis'e hamile kalmadan önce herhangi bir kısırlık tedavisi gördünüz mü? Uzun bir sessizlik oldu. Ardından Jeannie'nin yüzü büyük bir heyecanla aydınlanıverdi. Philadelphia'da mı? Ha evet, adını işittim. Hormon tedavisi. Aa, bu çok ilginç. Bunu öğrenmem benim için çok iyi oldu. Tekrar teşekkür ederim. Hoşça kalın. Elindeki telefonu havada sallayarak yaşasın dedi. Charlotte'u aynı kliniğe gitmiş. İnanılmaz bir şey bu dedi Steve. Peki ama ne demek oluyor bu şimdi? Hiçbir fikrim yok dedi Jean'i. Telefonu yine kaldırdı ve 411'i çevirdi. Philadelphia'nın kodunu verir misiniz lütfen? Teşekkürler. Jean'i bir numara daha çevirdi. Aventine kliniği. Uzun bir sessizlik olunca Steve'e doğru dönerek belki de yıllar önce kapanmıştır dedi. Steve büyülenmiş gibi Jean'e bakıyordu. Kendini konuya o kadar kaptırmıştı ki sevincinden yüzü al al olmuştu. İnsanı büyülüyor gibiydi. Oysa şu anda yardımcı olabilmeyi ne kadar isterdim dedi içinden. Jean'e aniden bir kalem aldı ve bir numara karaladı. Teşekkür ederim dedi. Telefonu kapadı. Klinik duruyor yerinde. Steve yerinden kımıldayamıyordu. Belki de genlerine ilişkin bilmece böylece çözümlenecekti. Belgeler dedi. Kliniğin elinde belgeler olmalı. Kanıtlar işte o belgelerde. Jean'i benim oraya gitmem gerekiyor dedi. Kaşlarını çatmış düşünüyordu. Elimde Charlotte Pinker'ın imzasını taşıyan bir yazı var. Görüşme yaptığımız herkesten böyle bir imzalı yazı isteriz. Böylece tıbbi belgeleri görebilmemiz için izin almış oluyoruz. Bu gece sen de annene böyle bir yazı imzalatıp bana Johns Falls Üniversitesi'ne fakslar mısın? Elbette fakslarım. Jean'i bir numara daha çevirdi. Telefonun tuşlarını sinir içinde yumrukluyor gibiydi. İyi akşamlar. Aventine kliniği mi? Gece nöbetçisiyle görüşebilir miyim? Teşekkür ederim. Uzun bir sessizlik oldu. Sabırsızlık içinde elindeki kalemi vurup duruyordu. Steve büyük bir hayranlık içinde onu seyrediyordu. Ona kalsa bu durum bütün gece sürebilirdi. İyi akşamlar Mr. Ringwood. Ben Johns Falls Üniversitesi'nden Dr. Ferrami. Deneklerimden ikisi 23 yıl önce kliniğinizde tedavi görmüş. Belgelerini görmeme yardımcı olursanız çok sevineceğim. Bu konuda kendilerinden imzalı birer yazı aldım. Onları ben gelmeden önce size fakslayabilirim. Yardımınız için teşekkür ederim. Yarın çok mu erken sayılır? Öğleden sonra saat 2 desek? Çok naziksiniz efendim. Elbette yaparım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kısırlık tedavisi dedi Steve. Ben o Wall Street Journal gazetesinde Genetiko şirketinin kısırlık tedavisi yapılan klinikleri olduğunu okumadın mı? Jean'i ağzı bir karış açık gözlerini dikmiş Steve'e bakıyordu. Ah tanrım dedi sesini alçaltarak. Öyle ya doğru. Aralarında nasıl bir bağlantı olabilir çok merak ediyorum.
Bahse girerim ki bir bağlantı vardır dedi Jean'i.
Peki bağlantı varsa...
O durumda Barrington, Dennis'le senin hakkında yaptığı açıklamalardan çok daha fazlasını biliyor demektir.
28. Bölüm. Barrington, duş yaptığı banyosundan çıkarken çok yorucu bir gündü ama neyse her şey yolunda gitti dedi içinden. Aynada kendine baktı. 59 yaş için hiç de fena sayılmazdı. İnce, dimdik, hafif yanık tenliydi. Karnı neredeyse dümdüzdü. Önündeki tüyler simsiyahtı. Kırlaşmış olmalarından utandığı için onları boyardı. Kadınların önünde lambaları söndürmeden önce soyunabilmiş olmak onun için çok önemliydi. Jean'i Ferrami'yi zor duruma düşürdüğünü sanarak güne başlamış ama o düşündüğünden de çetin çıkmıştı. Bundan böyle onu hafife almayacağım diye düşündü. Washington'dan dönerken Preston Bark'ı en son gelişmelerden haberdar etmek için evine uğramıştı. Preston her zamanki gibi gene gereğinden de kötümser ve endişeliydi. Barrington Preston'ın ruhsal durumundan etkilendiği için evine ruhu kararmış bir halde döndü. Evin içine adımını attığı sırada telefon çalıyordu. Jim konuşan kendisi değil de bir başkasıymış gibi yaparak David Creed'in federal büronun Jean'e yardımcı olmasını engelleyeceğini doğruladı. Bu gece gerekirse onu gene arayacağına söz verdi. Barrington havluyla kurulandı, mavi pamuklu pijamalarını giydi, üzerine mavi beyaz çizgili robe de chambre'ını geçirdi. Yardımcı kadın Marian akşam olunca çıkmıştı ama buzdolabında içinde yiyecek dolu bir güveç vardı. Kadının acemi bir çocuk yazısıyla yazıp bıraktığı nottan güveçte piliç olduğunu anladı. Güveci fırına koyduktan sonra küçük bir bardağa viski doldurdu. İlk yudum alırken telefon çaldı. Eski karısı Vivi'ydi.
Wall Street Journal'ın yazdığına göre yakında zengin oluyormuşsun dedi.
Şu anda Kaliforniya'daki evinin terasında oturup güneşin Pasifik Okyanusu'nda batışını seyreden 60'ına gelmiş incecik sarışın kadını gözünün önünde canlandırdı.
Tekrar bana dönmek istiyorsun galiba.
Bunu düşünmedim değil Barry. Bunu en azından 10 saniye ciddi ciddi düşündüm. Ama ardından 180 milyonun hiç de o kadar büyük bir para olmadığını fark ettim.
Bu söyledikleri Barry'yi güldürdü.
Gerçekten Barry, senin adına çok sevindim.
Barry onun içtenlikle konuştuğunu biliyordu. Kendine ait yüklüce parası vardı. Ondan ayrıldıktan sonra Santa Barbara'da emlak işine atılmış ve oldukça da para kazanmıştı.
Teşekkür ederim dedi.
O parayla ne yapacaksın? Onu oğluna bıraksana. Oğulları diplomalı eyalet muhasebecisi olabilmek için bir okula devam ediyordu. Onun paraya gereksinmesi olmayacak ki, muhasebecilikten dünya kadar para kazanacak. Belki de o paranın bir bölümünü Jim Proust'a ayırırım. Başkanlık seçimine katılacak ya.
Karşılığında ne geçecek eline? Yoksa Birleşik Devletler'in Paris Büyükelçisi mi olmak istiyordun?
Hayır, Sağlık Bakanı olmak isterdim ben.
Bana bak Barry, sen bu işi ciddiye almışa benziyorsun. Telefonda bu gibi konuları konuşmasan iyi edersin gibime geliyor.
Doğru.
Gitmem gerek. Randevu verdiğim arkadaşım kapıyı çalıyor. Yakında görüşürüz Montezuma.
Bu eski bir aile esprisiydi. Barrington da yanıtını yapıştırdı. Hemencecik yardım et. Telefonu kapattı. Barrington kendisi evinde oturup tek başına viski içerken Vivi'nin arkadaşıyla çıkacağını düşününce, arkadaşı kimdi bilemiyordu, kendi durumunu iç karartıcı buldu. Babasının ölümü dışında Barrington'ın hayatında tattığı en büyük acı Vivi'nin onu terk etmesi oldu. Bunu yaptığı için onu suçlamıyordu ama umarsızca ihanet etmişti. Ama onu sevmişti de. Boşanmalarının üzerinden 13 yıl geçtiği halde onu hala özlüyordu. Telefonda birbirlerine takılmaları mutlu yıllarında ne çok şakalaştıklarını aklına getirdi. Televizyonu açtı ve yemeği ısınırken Prime Time Live'ı seyretmeye başladı. Mutfağı Marian'ın kullandığı otların o nefis kokuları doldurmuştu. Marian iyi bir aşçıydı. Belki biraz da Martinique'in bir Fransız sömürgesi olmasındandı. Güveci fırından çıkarmak üzereydi ki telefon çaldı. Bu kez telefon eden Preston Bark'tı. Sesi titrek çıkıyordu.
Az önce Philadelphia'daki Dick Minsky'den haber aldım. Jeannie Ferrami yarın Philadelphia kliniğine gitmek için bir randevu koparmış dedi.
Barrington küt diye yerine oturdu.
Vay canına dedi. Klinikle nasıl bağlantı kurabilmiş peki?
Bilmiyorum. Dick orada değildi. Telefona gece nöbetçisi çıkmış. Bazı deneklerinin yıllar önce orada tedavi gördüğünü, onlarla ilgili tıbbi belgeleri görmek istediğini söylemiş olmalı. Daha önce aldığı imzalı yazıları faksladıktan sonra saat 2'de orada olacağını söylemiş. Neyse ki Dick o sırada bir başka konuda telefon etmiş de gece nöbetçisi durumu ona aktarmış.
Dick Minsky 70'li yıllarda ilk işe alınanlardandı. O sırada posta işlerine bakan küçük bir memurdu. Oysa şu sıralar kliniklerin genel müdürüydü. Şirketin en etkili grubu içinde asla yer alamadı. O kulübe sadece Jim Preston ve Barrington üye olabildiler. Dick şirketin geçmişe ait tüm sırlarından haberi vardı. İster istemez ağzı sıkıydı.
Dick'e ne yapmasını söyledin?
Randevuyu iptal etmesini elbet. Eğer çıka gelecek olursa hemen def et dedim. Belgeleri göremeyeceğini söylersin dedim.
Barrington başını iki yana sallayarak bu yeterli değil dedi.
Neden o?
Bu durum merakını kamçılayacaktır. Dosyalara ulaşmanın başka yollarını aramaya çalışacaktır.
Nasıl yani?
Barrington iç geçirir gibi bir ses çıkardı. Şu Preston'ın da hiç hayal gücü yoktu. Pekala, ben onun yerinde olsaydım Lanzmann şirketine telefon eder, Michael Madigan'ın sekreterine devir işlemleri tamamlanmadan 23 yıl öncesinden başlayarak Aventine kliniğine ait tüm belgeleri gözden geçirmesi gerektiğini söylerdim.
Preston hırçınlaştı. Peki ne yapmamızı öneriyorsun?
Sanırım 70'li yıllardan başlayarak bütün dosyaları yok etmek zorunda kalacağız.
Kısa bir sessizlik oldu. Barry, o dosyaların başka kopyası yok. Bilimsel açıdan da değerleri ölçülemez.
Barrington sonunda patladı. Bunu bilmediğimi mi sanıyordun?
Başka bir yolu bulunmalı.
Barrington bir kez daha iç geçirir gibi yaptı. O da Preston kadar durumu pek parlak görmüyordu. Yıllar sonra bir gün birilerinin çıkıp başkalarına öncülük edebilecek deneyimlerinin öyküsünü yazacağını ve böylece ne kadar atılgan ve bilimsel açıdan ne kadar parlak kişiler olduklarını herkesin öğreneceğini büyük bir saflıkla hayal etmişti. Sinsice kötü yollara sapmaları sonucu bu tarihsel gerçeğin yok olup gittiğini görmek onu kahrediyordu. Artık bu kaçınılmazdı. Bu belgeler var oldukça bizim için büyük bir tehdit oluşturacaktır. Kesinlikle yok edilmeleri gerek. Hem de bu işin bir an önce yapılmasında yarar var.
Personele ne söyleyeceğiz?
Lanet olsun bilmiyorum. Tanrı aşkına bir şeyler yap işte Preston. Şirketin yeni döküman planı dersin örneğin. Onlara ne dersen de umurumda değil. Yeter ki yarın sabah belgeleri yok etmeye başlasınlar.
Sanırım haklısın. Tamam, ben şimdi Dick'e gidiyorum. Sen de Jim'e telefon eder misin? Durumdan onu da haberdar et.
Kesinlikle.
Hoşça kal.
Barrington Jim Proust'un numarasını çevirdi. Önce Jim'in herkesin aşağılayıp durdu. Ufacık tefecik karısı çıktı telefona. Sonra telefonu Jim'e verdi.
Ben şu anda yatağımdayım Barry. Şimdi de ne var Tanrı aşkına?
Her üçü de birbirleriyle konuşurlarken daha bir aksileşiyorlardı. Barrington Preston'un verdiği haberi de aldıkları kararı da Jim'e iletti.
İyi yapmışsınız dedi Jim ama bu yeterli değil. Bu Ferrami denilen kadın üzerimize saldırmak için başka yolları da deneyecektir.
Barrington'ın sinirleri iyice gerildi. Jim için hiçbir şey yeterli olamazdı zaten.
Senin önerdiğin şey hiç önemli değildi Jim. Oldum olası sertlikten aşırılıktan yanaydı.
Sıkıntısını ancak o biçimde bastırabiliyordu.
Ama bu kez Jim'in daha bir duygusal davrandığını fark etti. Jean'i kokuyu adım adım izleyen usta bir av tazısı olduğunu kanıtlamıştı. Tek bir geri adım onu yolundan döndürmezdi.
Sana katılıyorum dedi Jim. Üstelik Steve Logan cezaevinden salıverildi. Onu da bu sabah öğrendim. Bu durumda kadın yalnız da sayılmaz artık. Onunla uzun bir süre uğraşmak zorunda kalacağız.
Onu korkutmalıyız.
Jim, Tanrı aşkına.
Bunun sende bir ürküntü yarattığını biliyorum Barry ama bunun başka yolu yok.
Unut gitsin.
Bak.
Eğer beni bir dakika dinlersen başka bir fikrim var Jim.
Pekala seni dinliyorum.
Ben onu işten attıracağım.
Jim bir süre düşündükten sonra...
Bilmiyorum. Bir şeye yarar mı bu?
Elbette yarar. Dinle. O biyolojik bir anomali üzerinde çalışıyorsa bunun bir rastlantı sonucu karşısına çıktığı kanısındadır. Genç bir bilim insanına kariyer kazandıracak bir alan olarak bakıyor bu konuya. Bütün bunların altında neler yattığı hakkında herhangi bir fikri yok. O sadece üniversitenin adının kötüye çıkmasından korktuğunu sanıyor. İşini yitirecek olursa bu araştırmaların izleyeceği olanaklardan yoksun kalacak. Bu konudaki hevesinin bitmemesi için bir neden göremiyorum ben. Ayrıca bütün zamanını kendine yeni bir iş bulmak için harcayacak. Paraya gereksinmesi olduğunu da öğrendim bu arada.
Sanırım haklısın.
Barrington kuşkuluydu. Jim dediklerini kolayca onaylıyordu.
Kendi başına bir şeyler tasarlamıyorsun değil mi dedi.
Jim soruyu doğru dürüst yanıtlama.
Bunu yapabilir misin? Onu işten attırabilir misin dedi.
Elbette.
Ama sen pazartesi günü orası üniversitedir. Senin o kara kuvvetlerine benzemez dedindi.
Doğru, herkese bağırıp çağıramazsın. Orduda ise ne söylemişsen onu yaparlar. Ben son 40 yılının büyük bölümünü akademik camiada geçirdim. Orada mekanizmanın nasıl çalıştığını çok iyi bilirim. Gerçekten gerekirse hiç zorlanmadan bir yardımcı profesörden kurtulmayı bilirim.
Tamam.
Barrington kaşlarını çattı.
Bunda anlaştık değil mi Jim? Anlaştık.
Pekala sen şimdi güzel güzel uyu.
İyi geceler.
Barrington telefonu kapadı. Pilici soğumuştu. Pilici çöp kovasına attıktan sonra yatmaya gitti. Jean'i Ferrami'yi düşünerek uzun bir süre uyuyamadı. Saat 2'de kalktı. Bir Dalmain aldı ve sonunda uyuyabildi.
24. ayrımın sonu. Sayfa 289.